Ayrım 18. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 231. Batista'nın devrilmesi gerekiyordu. O zamanlar henüz kimse 1933'te ve 1944'te başlangıçta dürüst ve kokuşmuşluğa karşı isyan etmiş olan kimselerin neden sonradan yavaş yavaş kendilerini bu kokuşmuşluğa terk ettiklerini ve sonunda memlekete ihanet etmiş olduklarını sormuyordu. Kimse bunu kendi kendine sormuyordu ama yine de bu soru belirli bir biçimde herkesin kafasında vardı ve hatta ideolojik ve kötümser bir cevap buluyordu bile. 26 Temmuz hareketinin doğmak üzere olduğu sıralarda Kübalıların içinde bulunduğu huzursuzluk, kötümserlik, politikacılara karşı duydukları derin bir küçümsemeye dayanıyordu. Uzun deneyimlerin haklı gösterdiği bu nefret belirli bir biçimde tutuculara hizmet ediyordu. Köy halkının şeker olmaksızın Küba yaşayamaz formülüne boyun eğmesine yol açan aynı susuş, aynı cesaretsizlik, sahte ya da aynı gerçek, aynı insan sevmezlik bazılarını ümitsizliğe düşürüyordu. İnsanlar hep aynıdır. İktidar onları değiştirir. Her zaman halka bunu ödeteceklerdir. Bir defa daha yoksulluğu değişmez bir alın yazısı haline getiren insan tabiatına ait bir teori karanlıklardan baş gösteriyordu. Bu mutlak boyun eğişi reddedenlere, bir diktatöre karşı güç birliği yapmak isteyenlere, parlamentarizmi küçümsemeleri için içinde oldukları huzursuzluk, bu ucuz ümitsizlik ideolojisine karşı çıkışta gençlikleri, cesaretleri ve değişmek iradelerinden başka hiçbir şeyleri olmadığını gösteriyordu. Soyut parlamenterizm meselesiyle uğraşırlarken deneyimleri buna karşı olmaları gerektiğini ortaya koyuyordu ve bunun farkına vardıkları andan itibaren çabalarını destekleyecek ve kendilerine güven kazandıracak diğer bir ideolojinin gerekli olduğunu hissettiler. Bu denebilir ki insan ve güçleri hakkında bir teorinin şemasıydı. Karşı çıkışla beraber ortaya çıkmıştı. Onu kimse planlamamıştı ama Kübalılara içinde bulundukları durum ve nasıl değiştirecekleri hakkında düşünmek fırsatını verdiğinden içinde radikalizmin tohumlarını taşıyordu. Bu teorinin ilk unsurlarını deney ortaya çıkartmıştı. Fidel Castro bir gün adaya çıktı ve Sierra Maestra'ya tırmandı. Karaya çıkışın romantik yanı bu girişimin diğer yönüne parlak bir örtü oldu. Aynı anda kendi sonuçlarını çıkaran ve metodunu bulan bir düşüncenin güçlü gelişimi. Bu şekilde ilk fikirler, doktrinin ilk adımları karanlıkta birçok insanı farkına vardırmadan kendine kazanarak geliştiriliyordu. Politikacı her zaman satılmaya hazırdır. Küba şekersiz yaşayamaz. Castro bu iki yargıyı bir araya koydu ve ikisinin bir bütün meydana getirdiklerini gördü. Kübalı reform politikacılarının yenilgileri ve kokuşmuşlukları örneği, Latin Amerika'da ve hatta Çin'deki parlamenter ekonomik rejimin yarı sömürge niteliğini gizlediği bütün ülkelerdeki diğer bütün çaba ve yenilgilerle karşılaştırılabilirdi. Küba'daki kokuşmuşluk insan tabiatının basit bir sonucu olamazdı. Bu hoşnutsuzluğun kaynağında bütün Küba hükümetlerinin ortak niteliği olan aşağılatıcı iktidar ve iktidarsızlık karışımıydı. Özgürlük üstüne kuruldukları iddia edilen kurumlar eğer gerçekte köleliğe dayanıyorlarsa zorunlu olarak bozulacaklardır. Tek ürün ekonomisinin gelişmesi görünürde serbest iradeyle yapılan bir tercihin sonucuymuş gibidir. Küba, Amerikan yatırımlarını serbest iradesiyle kabul etmiş gibi görünür. Bundan doğan toplumsal yapı dönüşümünün serbest iradeyle kabul edildiği artık iddia edilemez. Tek ürün sistemi Küba'ya yarı sömürgeliğin en belirgin niteliklerinden birini kazandırmıştı. Bütün milli faaliyetleri yabancı bir devletin denetimi altında olan ve tamamen ihracata bağlı bir sektöre boyun eğmeye zorladı. Ekonomi tamamen yabancı pazarlardaki şeker fiyatının dalgalanmalarına göre şartlanmıştı. Kendi kendini yönetemiyordu ve fiyatlarda ve değerde olacak bir düşüş onu mahvetmeye yeterliydi. Ekonomiyi dışarıdan tehdit eden bu büyük değişmeler, ekonominin istikrarsızlığı, kötü ve iyi yılların kaçınılmaz olarak birbirini izlemesi, genel ve mutlak kanunların birer sonucu değildi. Bunlar, bir yarı sömürge ekonomisinin verdiği çok sert etkiler taşıyan sonuçlardı. Ne tabiatın ne de Tanrı'nın bir kararı, ülkede birçok ürün sisteminin ve milli endüstrilerin gelişmesini engellememişti. Ama yarı sömürgeciliğin gereklerinden biri, yarı sömürgeci devletin, bu durumda Amerika Birleşik Devletleri rekabet ihtimalini ortadan kaldırmak için yarı sömürgenin endüstrileşmesine karşı çıkmak ve böylece yarı sömürge için gerekli olan endüstrilerin sürekli olarak yarı sömürgecilerin denetiminde kalması ve bir kazanç kaynağı haline getirilmesidir. Bu sistemin en belirgin sonuçlarından biri de tek ürün sistemi tarafından kıskıvrak yakalanan Küba'nın tükettiği gıda maddelerinin yarısından fazlasını dışarıdan ithal etmesiyle ortaya konuyordu. Tam bir bağımlılık içindeyken politikacılar ne yapabilirlerdi? Ülke için hiçbir şey. Güçsüzlükleri kötü insanlar olmalarından değil, birer köle olmalarından ileri geliyordu. Öte yandan da kötülüklerinin kaynağında bu güçsüzlükleri vardı. Muhalefetteyken iştenlikle halkın yararına hizmet etmeyi hayal eden bu insanlar, iktidara geldiklerinde ilk önce kurbanı sonra da suç ortağı oldukları bir çeşit mistizminden dolayı kendi özel çıkarlarından başka savunacak hiçbir şey olmadığını gördüler. 1952'den itibaren devrimci liderlerin gözünde bu kokuşmuşluk bir neden değil bir sonuç olarak göründü. Eğer hükümetlerin dürüst olması isteniyorsa yöneticileri bozan nedenlerin değiştirilmesine çalışmak gerekiyordu. Başka bir deyişle milli egemenliğe dayanmayan bir burjuva demokrasisi bir şakadan ibaretti. Bu egemenlikte ekonomik bağımsızlığa dayanmadığı sürece İsterse bütün dünya devletleri tarafından tanınsın, boş bir soyut kavramdan başka bir şey olamazdı. Devrimci mücadelenin ilk hedefleri daha radikal, daha emredici bir kesinlikle beliriyordu. Fakat Kübalıların ezici bir çoğunluğu bu bağımsızlığın ne demek olduğunu anladığı ve bunu özlediği halde menfur fakat güçlü bir azınlık bunu çıkarlarına uygun görmüyordu. Bu durumda yabancı devletin ekonomik emperyalizminin ezdiği ülkelerde zorunlu olarak suç ortakları yarattığı çok açık bir şekilde ortadaydı. Küba toplumunun bozuk yapısının kaynağında tek ürün sistemi vardı. Tek ürün sistemi ayrıcalıkları ve onların kurbanlarını yani aşırı sömürmenin sömürgeci yapılarını yarattı. Ülkenin yine Amerika'nın denetiminde olan iç pazarları sınırlı kalmaya devam etti. Tek ürün sistemi latifundilerle birlikte yürüyordu. Ülkenin tek ekonomik kaynağı olan tarımda kullanılan tekniklerin geriliği, büyük toprakların işlenmeden kalmasına yol açmakla kalmadı, fakat aynı zamanda her şeyin sahibi olan ve köy halkını yığın halinde yoksul bırakan bir avuç ayrıcalıklı yarattı. Milli üretim iç pazarda tüketilmedi, çünkü geniş halk yığınları satın alma gücünden yoksundu. Bu şekilde bilinçli ya da bilinçsiz olarak büyük toprak sahipleri kendi yurtlarında emperyalizmin temsilcileriydiler. Küba ekonomisinin bağımsızlığı için devletin egemenliği ve yöneticilerin dürüst olmaları için savaşmak her şeyden önce onlara karşı savaşmak demekti. Siyasi hedef iktisadi hedefin ışığında, iktisadi hedef de toplumsal hedefin ışığında ortadan kalkıyordu. Öğrenciler ve küçük burjuvazi ilk önce kurumlarda reform yapılmasını istiyorlardı. Fakat onların haklı reform istekleri üzerinde düşünerek devrimciler bu reformları gerçekleştirmenin tek aracını derhal keşfettiler. Halk yığınları ve özellikle en kalabalık ve en yoksul sınıf yani tarım işçileri. Küba'nın kurtuluşu. Bu devrimci düşünüş içinde Küba'nın kurtuluşu kendi halkının ellerine verildi. İki bakımdan. Bağımsızlık mücadelesini sonuna kadar sadece halkın kendisi yürütebilirdi. Çünkü açlıktan, yoksulluktan, hastalıktan ve Küba'nın bağımsızlığının amansız yükünden halkın kendisi kırılıyordu. ve ancak halkın yaşama düzeyi yükseltilerek ekonominin kısırlaştırıcı yapısı kırılacak ve endüstrileşme hareketine ve çok ürünlü bir tarım sisteminin geliştirilmesine yeni bir hız verilebilecekti. Eylem yoluyla ideolojinin radikalleştirilmesinin diğer bir örneği de budur. Fidel Castro ve askerleri Santiago yakınlarında karaya çıktılar. Bunun nedeni basitti. Ama keşfedilmesi gerekiyordu. Bütün devrimci ideolojiyi şartlandıracak pratik buluş, Castro'nun tarihi değerini tayin edecekti. Nehru, Gandhi için şunları söylüyordu. Sistemin zayıf yanını aradı ve onu bir kere tespit ettikten sonra durup dinlenmeksizin bu yönde saldırdı. Ve sonunda bütün sistem çöktü. Başka bir deyişle, kas sistemini yıkabilmek için Gandhi sistemin en temel ve en zayıf unsuruna saldırmayı gerektiren pratik ve radikal fikri kavradı. Sistemin en zayıf ve en temel unsuru paryalar meselesiydi. Bu noktada düşüncesi Gandhi'ye yaklaşan Castro için yarı sömürge rejimini devirmek yeterli değildi. Bütün yapının en zayıf noktasını bulmak ve ona bütün gücüyle saldırmak zorundaydı. Küba'daki ve bütün Latin Amerika'daki geçmiş devrimci mücadelelerin zaafının şu noktada toplandığını gördü. Bütün devrimler milli ordunun rızası alınarak yürütülmeye çalışılmıştı. Ama liderleri ayrıcalıklı sınıfa mensup olan bu ordu, çıkarlarını büyük toprak sahiplerinin çıkarlarıyla özdeşleştirmişti. Sevilmeyen bir diktatörün devrilmesini kabul etmişlerdi ama sadece yeni rejimi hissettirmeksizin kundaklamak, reform girişimlerini engellemek ve sonunda bir hükümet darbesiyle iktidarı terk etmesini sağlamak için. Küba ordusu büyük toprak mülkiyetini, latifundiyaları koruyordu ve bunun tam anlamıyla farkında olmaksızın emperyalizmin bir aletiydi. Bu ordu herhangi bir yapısal reforma karşı olacaktı. Fakat büyük toprak sahiplerinin dayandığı tek güç olduğuna göre eğer ortadan kaldırılacak olursa reformlar için bütün engeller de ortadan kalkacaktı. Şu halde ilk önce orduya en zayıf olduğu noktadan saldırmak gerekiyordu. Şehirlerde değil fakat köylerde ezilen köy halkının desteğine dayanarak. Orduyla birlikte yarı sömürge sistemi de devrilecekti. Sierra Maestra'daki mücadelelerle somutlanan bu açık ve pratik görüş, devrimcileri köy halkı sınıfıyla temasa getirdi ve onların sarsılmaz bir biçimde radikalleşmesine yol açtı. İlk önce köy halkının yoksulluğunu, sömürülmesini ve mutsuzluğunu keşfettiler. Bu keşif onlar için bir şok oldu. Yavaş yavaş bunun bütün önemini kavramaya başladılar. Fakat eğer köylü halk bağımsızlık mücadelesini kendi ellerine alacaksa, ilk önce onlara bağımsızlığın, onların meseleleri, onların temel çıkarları olduğunu göstermek gerekiyordu. Mücadelenin niteliği kendiliğinden isyancılara halkın derin isteklerinin neler olduğunu gösterdi. Batista'nın ordusuna saldırmak ve toprak reformu yapmak temelde bir ve aynı şeydi. Uzun süren bu gelişmenin sonunda bir ideolojinin unsurlarının doğduğu görüldü. Küba'nın egemenliği, bağımsızlığı, yöneticilerinin dürüstlüğü ve toprak reformu ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlıydı. Halkın yaşama standardının yükseltilmesi ve eski yapıların radikal bir şekilde değiştirilmesi birbirlerini karşılıklı olarak şartlandıracaktı. Bozguncu burjuva parlamentarizm ideolojisi ve burjuva bireyciliği ile halkın hümanist ideolojisi arasında orta bir yol yoktur. İnsan yaşama şartlarını değiştirmeye muktedirdir. Fakat her istediğini de dilediği şekilde değiştiremez. Gerçekten ancak kendi kendini değiştirerek nesnel ihtiyaçlarını değiştirebilir. Milli egemenlik ve özgürlük kazanabilir ama bunu ancak büyük toprak mülkiyeti rejiminin yarattığı sefaleti koruyan sahte, burjuva demokrasisinden kurtularak yapabilir. Bunu ancak kendini halka dönüştürüp bütün diğer insanlar arasında özgür bir insan olmak için diğerlerinden farklı olmaktan gurur duyan ve bunu çok önemli sayan ayrı bir birey olarak sadece kendini düşünmeyi ve sadece kendini sevmeyi bırakacak olursa yapabilir. Düşüncelerime burada son vereceğim. Berrak bir eylemin Küba'da insan kavramını bile nasıl değiştirmiş olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bunun yanı sıra soyut problemlerin dürüstlük, egemenlik nasıl somut üretim ve toplumsal yapı problemlerine yol açtığını ve bu problemlerin nasıl bütün insan meselesinin pratik ve maddi yönünü teşkil ettiğini de görmüş bulunuyoruz. Buradaki düşünce metodu çok açık görünüyor. Üretim zorunluluklarıyla insan zorunluluklarını hiçbir zaman birbirinden ayırmamak. Toprak reformunun ikili niteliği bunun açık bir örneğidir. Köylü sınıflarına yeni bir satın alma gücü sağlar ve bir iç pazar yaratarak yabancı egemenliğini yıkar. Aynı zamanda toprak reformu adildir. Ayrıcalıkları ve mülkiyeti yener. İşçileri toprağın efendisi kılar ve toprağın üzerinde bir eve sahip olmalarını sağlar. Şu iki birbirine bağlı karakteristik belki de Küba ideolojisinin özgünlüğünü meydana getirir. İnsanlığın meselesi üretimle çözülebilinir. Üretimin İnsanlığın meselesi üretimle çözümlenebilir. Üretimin yaşayabilecek olan tek gelişmesi herkeste insanlığın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanıdır. Bütün bunlardan sonra Küba hükümetinin neden sosyalist ve liberal açıklamalar yapmakla ilgilenmediğini anlayabiliriz. Yabancıların baskısı altında her geçen gün yaptıkları onların gözünde özgün ve derin bir anlam kazanmaktadır. Bugün için sosyalleştirme soyut bir hedeftir ve nesnel şartlar bu an için bunu gerektirmediğinden ancak hazır bir ideoloji açısından arzu edilir bir şeydir. Sosyalleştirmeye başvurmak bir gün gerekli olursa, ilk olarak örneğin bir ablukaya direnmek ve bir savaş ekonomisi tedbiri almak için yapılacaktır. Fakat herhalde devrimci hükümetin aldığı bütün tedbirlerde gördüğümüz ikili nitelik taşıyan bir olay olarak ortaya çıkacaktır. Bir karşı eylem, bir karşı darbe olacaktır ve eğer devam ettirilmesi gerekirse bu, Küba devriminin kendine özgü duygusunun ve kendini radikalleştirmeye başlamasının bir işareti olacaktır. Öte yandan, o zaman söz konusu sosyalleştirmenin üretimin yeni gereklerine ve Küba halkının haklı ve insanca isteğine cevap vereceğinden emin olabileceğiz. Taleplerin o talebi açıklayan fikirleri yarattıkları şüphesizdir. Ama bunun eylemdeki Kübalı insanı keşfeden ve yaratan somut ve özel bir pratikle ilgili olduğunu biliyoruz. Kitabın sonu 27 Kasım 2010 sayfa 239.